Ayrım 22.
Selim kesik kesik konuşmaya devam ediyordu. Sen söylediğimi yap. Zinhar polisi arama. Sonra anlatırım anne. Endişelenme. Hayır hayır. Ayşe'ye bir şey olmaz. Kaçıranları biliyorum. Hayır anne. Onların zoru kızla değil. Benimle. Şimdi olanları anlatamam. İnan bana. Gerçek tehlike eğer olayı polise bildirirsek doğar. Sen hiç üzülme. Ben her şeyi halledeceğim. Tamam anne tamam, sonra görüşürüz. Selim telefonu kapattı. Gözü karşısındaki karısına takıldı. Donmuş gibi kımıldamadan kalmıştı genç kadın. Göz bebekleri irileşmiş, bakışları anlamsızlaşmıştı. Bir tür şoktu bu. Selim ilk şaşkınlığı atlatınca karısına koştu. Ona sarılıp şiddetle göğsüne bastırdı. Hiç kımıldamıyordu kadın. Yerine mıhlanıp kalmıştı. Yalnızca dudaklarının arasından duyulmayacak kadar hafif bir sesle ''Ayşe, Ayşe kızım'' diye mırıldanıyordu. Bir doktora ihtiyacı vardı. Selim bir süre şaşkın şaşkın etrafına bakındı. İçindeki büyük şaşkınlık ve duyduğu acıya rağmen bir şeyler yapması gerektiğini biliyordu. Kollarının arasında heykel gibi kas katı kesilen karısını kaptığı gibi yatak odasına taşıdı. Kadının ağzından hala ''Ayşe kızım, Ayşe kızım'' diye devamlı ve şuursuz aynı kelimeler dökülüyordu. Selma yatağa yatırınca doğru telefona koştu. İlkokuldan beri tanıdığı asabiye mütehassısı arkadaşı Volkan Sezer'i aradı. İlmine, irfanına güvendiği, ağzı sıkı, sır tutmasını bilen biriydi. ''İnşallah muayenehanesinde bulurum.'' diye dua ediyordu. Zil'in üçüncü çalışından sonra Doktor Volkan telefonu açtı. Selim fazla izahat vermeden hemen gel dedi. Doktor gelene kadar ne yapacağını bilemeden karısının başucunda bekleyip durdu. Eline geçirdiği bir kolonyayla kollarına, boynuna masaj yapıp durdu. Fazlası elinden gelmiyordu. Allah'tan doktor yarım saat içinde yetişti. Selma kendine gelip ağlamaya başladığında saat 8'i geçiyordu. Alacakaranlıkla beraber şehrin semasını kaplayan gri bulutlar, ilerleyen saatlerde İstanbul'a yağmur getirdi. Geceleri göğe asılı bir kandil gibi şehri aydınlatan doyumsuz Temmuz mehtabı, bu gece kaybolmuş, yerini sonbaharın habercisi hafif serin, yağmur damlacıklarının seyrek seyrek atıştırdığı bulutlu bir geceye terk etmişti. İlerleyen saatlerde insanı iliklerine kadar ıslatan sağanaklar geldi. Onun arkasından da kurumuş ve sararmış otlardan yükselen mis gibi bir toprak kokusu havayı kapladı. Selim bütün bir gece boyunca oturup hep bekledi. Arayacaklardı. Kızını kaçıranlar mutlaka arayacaklardı. Şimdilik yapılacak tek şey sabır ve tevekkülle beklemekti. Sadece beklemek. Selim başka hiçbir şansı olmadığına inanıyordu. Selma, yapılan iğnelerin ve yuttuğu müsekkin ilaçların etkisiyle suspus olmuş oturuyordu. Hiç sesi çıkmıyor ama zaman zaman akan gözyaşlarında tutamıyordu. Selim, hayatta çaresiz olarak beklemenin nedenli zor bir şey olduğunu o gece anladı. Saatler ilerledikçe, karısını yatıştırıp yumuşatacak kelimeleri bulamaz olmuştu. Beklediler. Müzeyyen Hanım birkaç kere telefon edip bir haber olup olmadığını sordu. Her zilin çalışında ikisinin de yüreği hop ediyordu. Sonuncusunda Selim, münasip bir dille annesine telefonu meşgul etmemesini, bir cevap alır almaz kendisini haberdar edeceğini söyledi. Kadının heyecanı ve duyduğu üzüntüyü anlıyordu. Olay, çocuk kendi yanındayken vukuğa geldiği için kadın, kendini de sorumlu tutuyordu. Selim elinden geldiği kadar onu da teskine çalıştı. Bu saate kadar olayı hem MİT'ten hem de polisten saklamayı becerebilmişlerdi. Selma'yı muayeneye gelen doktordan kapıdaki ajanlar bir an için şüphelenmişler ve gelenin kim olduğunu Selim'e sormuşlardı. Selim ajanları, eski bir arkadaşım diye başından sağmış, onlar da bir şeyden şüphelenmemişlerdi. Beklemeye devam ettiler. Saatler ilerliyor ama çocuğu kaçıranlardan ses seda çıkmıyordu. Selim bir ara, acaba yanıldım mı diye kuşkulara düşmeye başladı. Olamazdı. Böylesine aksi bir tesadüf olamazdı. Onu kaçıranların kim olduğunu adı gibi biliyordu. Her ne kadar karısı zaman zaman ettiği laflarla midesini bulandırıyorsa da, genç adam, karısının düşündüğü gibi Ayşe'yi cinsel sapık iki kişinin kaçırdığına ihtimal vermiyordu. Ayşe bir kozdu ve şimdi kızını kendisine karşı kullanacaklardı. Selim birkaç kez her şeyi göze alıp muhtar basmacıyı aramayı düşündü. Sonra vazgeçti. Durumu MİT'e veya polise ihbar ona bir şey kazandırmayacak, bilakis belki de kızının hayatını tehlikeye atmış olacaktı. Bu işi kendi bildiği gibi çözmeliydi. Başka yolu yoktu. Bekledikleri telefon geldiğinde saat tam 11'di. Genç adam hızla almaca sarıldı. Çarpıntıdan yüreği yerinden çıkacak gibi atıyordu. Soluk almakta güçlük çektiğini hissetti. "Alo," dedi titreyerek. Karşı taraftan Carl Weber'in küstah ve alaycı sesi yükseldi. "İyi geceler doktor." Selim duraksamadan, "Kızım nerede?" diye sordu. Elinden geldiğince çatallaşan sesini kontrol etmeye çalışıyor, korku ve telaşını gizlemeye gayret gösteriyordu. "Gayet iyi," dedi Alman. Tabii yerini ve yanındakilerini biraz yadırgadı. Huysuzluk etti ama sonra alıştı. "Doğrusu sizi kutlamak isterim. Terbiyeli ve uysal bir çocuk yetiştirmişsiniz. Bize hiç problem çıkarmadı. Benim çocuklara hiç tahammülüm yoktur. Hele şımarık ve huysuz olanlara. Onlara eziyet ederek yola getirmeye bayılırım. Ne yazık ki şimdilik ona kendi metodlarımla bir uygulama yapamadım. Ama istediğimiz metni yarın öğleye kadar size vereceğimiz adrese getirmezseniz, korkarım kızınız epey acıya maruz kalacak. Anlıyorsunuz değil mi doktor?" Sinirleri bir yay gibi gerilmişti Selim'in. "Anlıyorum," diyebildi. "Güzel. Öyleyse ikinci telefonumu bekleyin," dedi Weber. Selim hafif bir klik sesi duydu ve telefon kapandı. Aslında biraz rahatlamıştı genç adam. Düşündüklerinde yanılmamış olması yüreğine biraz su serpti. Bundan sonrası bir pazarlık meselesiydi. Kızı şimdilik emniyetteydi. Büyük babasının şifreli notunu elde edinceye kadar ona bir şey yapmayacaklarına %100 emindi. Kızının iki sapık tarafından kaçırılmış olması ihtimali artık ortadan kalkmıştı. Bundan sonrası oturup iyi bir plan yapmaya kalıyordu. Gözlerini Selma'ya çevirdi. Karısı hiç sesini çıkarmadan ona bakıyordu. Telefona hiçbir reaksiyon göstermemişti. Karısını endişeyle süzmeye devam etti. Durumu ciddiydi, yutkunarak. "Arayan Carl Weber'di," diyebildi. "Tahmin ettim," diyen Selma'nın sesi kuru ve boğuk çıktı. "Ayşe'nin durumu iyiymiş." Başını salladı genç kadın. "Kendini aldatma. Kızımın durumu o canavarların elindeyken asla iyi olamaz. Nerede olduğunu söyledi mi?" "Hayır, söylemedi. Ama ben biliyorum. O lanet olası köşkte değil mi?" Selim dudaklarını büzdü. "Bilmiyorum. Olabilir," dedi. "Orada tabii. Başka nerede olabilir? Hatırlasana, orası kale gibi muhkem bir yer. İçeriye kuş uçurtmuyorlar. Mutlaka kızımı oraya götürüp saklamışlardır." Sessiz sessiz ağlamaya başladı. Gözyaşları damla damla yanaklarına süzülüyordu. Selim hırsından dudaklarını kemirmeye başladı. Eli kolu bağlıydı. Ne yapacağını kestiremiyordu. Bir süre kararsız kaldı. Alman'ın söylediklerini hatırladıkça damarlarındaki kanın donduğunu duyumsuyordu. Kızının yabancıların elinde daha fazla kalmasını tahammül edemezdi. Mutlaka bir şeyler yapmalıydı. Yerinden kalktı, odayı aşınlamaya başladı. Sonra ani bir kararla komodinin çekmecesini açıp babasının tabancasını çıkardı. Silahı kontrol edip beline sıkıştırdı. Selma telaşla, "Ne yapmayı düşünüyorsun?" diye sordu. "Köşke gideceğim. Eğer kızım oradaysa onu almadan gelmem." Genç kadın yerinden fırladı. "Ben de geleceğim." "Hayır, olmaz. Sen gelemezsin." "Geleceğim Selim. Hiçbir kuvvet buna engel olamaz. Sen de buna dahilsin. Anlamıyor musun? Tehlikede olan benim de kızım. Burada oturup seni bekleyemem." Selim bağırdı. "Makul olmaya çalış Selma. Bu erkek işi. Orada nelerle karşılaşacağımı bilmiyorum. Şiddet kullanmak, dövüşmek, silah çekmek zorunda kalabilirim. O hengamede bir de seni mi düşüneyim? Bana ayak bağı olursun. Zaten şu haline bak. Bu vaziyete nasıl gelebilirsin? Yürüyecek halin bile yok. Yalvarırım, anlayışlı ol." "Olmaz Selim. Ben de geliyorum." Genç adam karısının gözlerinin ta içine baktı. Selma kararlıydı. Onu ikna etmenin mümkünatı yoktu. Sustu. Giyinmeye başladılar. İkisi de ayaklarına tenis pabucu geçirdiler. Blue jean giydiler. Üstlerine de birer yazlık anorak. Kızını kurtarmaya gitmek heyecanı genç kadına şevk ve hırs vermişti. Şimdi kendini daha iyi hissediyordu. Mutfağa inip Selim kalın ve ufak bir oklava seçti. Eliyle tarttı. İşe yarayabilirdi. "Bunu yanına al," dedi. Sonra ilk defa manidar bir şekilde gülümseyip, "İnşallah kullanmak lüzumunu duymazsın," diye fısıldadı. Alet edevat kutusunu açtı. Orada senelerdir duran büyük bir sustalısı olmalıydı. Eline nereden geçtiğini şimdi hatırlayamadığı bir bıçak. Önce bulamadı. Tekrar kutuyu karıştırdı. Hepsini yere döktü. Sonunda sustalıyı gördü. Üstü, uzak doğu motifleriyle süslü, ürkütücü bir aletti. Çalışacağından bile şüpheliydi. Fakat düğmeye basar basmaz sustalı atıverdi. İşe yarar diye söylendi. Kapatıp anorağın cebine attı. Son olarak da el fenerini anorağın içine yerleştirdi. Artık hazırdı. Selma'nın elinden tutup bahçeye çıktı. Bahçedeki hareketi gören ajanlardan biri arabadan çıkıp yaklaştı. Bu geceki nöbetçiyi tanımıyordu. Memur nezaketle yaklaşıp "Bir sorun mu var efendim?" diye sordu. Selim arabaya girerken "Yok, hiçbir sorun yok. Sıkıldık sadece. Bu gece kasvetli ve boğucu bir hava var. Karımla şöyle çıkıp bir dolaşalım dedik." diyerek gülümseyip memura izahat verdi. Adam başıyla selam verip "Haklısınız efendim. Yağmur galiba devam edecek." diye yanıtladı. Sonra nöbet tuttuğu arabaya döndü. Selim memurun MİT'ten mi yoksa polisten mi olduğunu anlayamadı. Pek de önemsemedi zaten. Mazda'yı yavaş yavaş bahçeden çıkarıp sokağa indi. Selma yandaki dikiz aynasına bakıp "Peşimizdeler. Bizi takip edecekler galiba." diye söylendi. "Boş ver," dedi Selim. "Birazdan atlatırız." Önce arabayı yavaş yavaş sürdü. Gerçekten de peşlerine takılmışlardı. Adamlara kızmamak lazımdı. Onlar görevlerini yapmaya çalışıyorlardı sadece. Caddeye çıkınca hızlandı. Peşlerindeki araba da hızını arttırdı. Selim daha da süratlendi. Mazda yağ gibi kayıyordu. Aralarındaki mesafe daha da arttı. Vakit geç olduğundan trafik nispeten tenhaydı. Onun için izlerini yok etmek biraz zaman aldı. Ama sonunda başardılar. Boğaz Köprüsü'nü geçerlerken artık takip edilmediklerinden emindiler. Selma saatine bakıp fısıldadı. "Gece yarısına geliyor. Peşimizdekileri atlatıncaya kadar dolaşıp epey vakit kaybettik. Fakat önemli değil. Belki de böylesi daha iyi oldu." "Neden?" "Köştekiler de, koruyucular da bu saatten sonra bizim saldıracağımıza ihtimal vermezler." Saldırmak kelimesi Selma'yı irkitti. İlk defa doğru düzgün, his ve heyecanından sıyrılmış olarak mantık çerçevesinde düşünmeye başladı. Kısık sesle, "Selim, bu işi başarabilecek miyiz?" Gözünü yoldan ayırmayan genç adam, "Bu ne biçim soru? Buna mecburuz. Söz konusu olan kızımız." Selma bir an duraksadı. "Biliyorum ama oranın nasıl korunduğunu gözlerimizle gördük. Etrafta çok silahlı adam vardı. O silahlı kişilerle nasıl başa çıkabiliriz? Acaba MİT'ten yardım istese miydik? Biz iki kişi ne yapabiliriz?" "MİT'ten veya polisten yardım isteyemeyiz sevgilim. O namussuzlar da bunu biliyorlar. Kızımızı göz göre göre tehlikeye atamazdım." Selma sustu. Kocasının haklı olduğunu biliyordu. Gözü dönmüş bu adamlar karşısında bu riski göze alamazlardı. İçini bir karamsarlık kapladı. Beynini kemiren soru yine aklına takıldı. Ya Ayşe köşkte değilse, ya kızı hiç bilmedikleri bir yerde saklıyorlarsa, o zaman ne yapacaklardı? "Selim."
"Efendim?"
"Ya çocuk köşkte değilse?" "Saçmalama, başka nerede olabilir? Hem Ayşe'yi saklamak için en münasip yerin orası olduğunu sen söylemiyor muydun?" Tekrar sustu Selma. İçinden "İnşallah yanılmıyoruzdur" diye geçirdi. Selim son hızla köprüyü geçti. Beylerbeyi sapağından Kandilli yönüne saptı. 10 dakikaya varmaz korunun eteklerine erişirlerdi. Birkaç yağmur damlası cama düştü. Sonra yağış arttı. Selim silecekleri çalıştırmaya başladı. Sinirleri çok gerilmişti. Korkuyu çoktan yenmişti artık. Değil 10-15 korucu, köşkü bir ordu korusa bile umrunda değildi. Kandilli'ye yaklaşırken köşke nereden girebileceğini düşünmeye başladı. Pek tabidir ki bu kez demir parmaklı ana kapıdan giremezlerdi içeriye. Bahçeyi saran yan duvarlardan sızmak zorundaydılar. Yüksek duvarları nasıl aşıp içeriye atlayacaklarını düşünmeye başladı. Bunu tek başına yapabilirdi ama Selma o yüksek duvara nasıl tırmanacak, iki insan boyunu geçen kalın taş duvarlardan nasıl atlayabilecekti acaba? "Onu yanıma almamalıydım," diye düşündü. Faydadan ziyade köstek olacaktı kendisine. Başını çevirip karısının gergin ve endişe dolu yüzüne baktı. Yine de hak vermemek elde değildi. Hiçbir anne evde oturup bu azap dolu saatleri sırf bekleyerek geçiremezdi. "Tanrı yardımcımız olsun," dedi yüksek sesle. Koruya çıkan yola saptılar. Şimdilik her şey yolunda gidiyordu. Yağmur dinmişti. Tek tük damlalar düşüyordu gökten. Selim arabayla daha ileriye gidemeyeceklerini düşünerek arabayı münasip bir yere çekti. Farları söndürüp arabayı stop ettirdi. Arabayla daha ileri gitmek adeta geldiklerini ilan etmek olacaktı. Demir kapılı yerdeki bekçi çok uzaklardan farların ışığını görebilirdi. Selim kapıları kilitlemedi. Ne şartlar altında arabaya döneceklerini kestiremiyordu. Arkalarından bir kovalama olursa bir de kilit açmakla uğraşıp vakit kaybetmeyeyim diye düşündü. Sonra arabayı park ederken burnunu ağaçlara çevirip bıraktığını fark etti. Bu da yanlıştı. Tekrar içeri girip farları yakmadan karanlıkta zar zor manevra yaparak arabanın burnunu kaçacakları yola çevirdi. Artık şanslarını deneyebilirlerdi. Silahlarını son bir kere kontrol etti. Oklavayı karısının eline sıkıştırdı. Sonra Selma'nın elini tutup temkinli adımlarla ağaçların arasına daldı. Şimdi yukarıya çıkan tek yolu bırakmış, kesif ağaçlarla kaplı koru alanına dalmışlardı. Arazinin bu kesiminin bile işaretlenmemiş olmakla beraber muhtar basmacının mülkiyetinde olduğuna emindi. Yağmurdan etkilenmemiş kuru dallar lastik ayakkabılarının altında çatırdayarak kırılıyor, gecenin sessizliğinde tuhaf sesler çıkarıyordu. Yağmur yine de kuru zemini ıslatmış, yer de yumuşak ama çamur seviyesine gelmeyen bir nem yaratmıştı. Bir süre konuşmadan yürüyüp tırmandılar. Gecenin karanlığına ilaveten ağaçların koyu gölgeleri önlerini bile görmelerine mani oluyordu. Keşke mehtap olsaydı diye düşündü Selim. Belki yönlerini tayinde işe yarardı. Bir an durup etrafı dinledi. Derinden derine bir köpek uluması duyar gibi olmuştu. Selma korkuyla elini sıktı. Fısıldayarak galiba yaklaştık dedi. Ağaçlar biraz seyrilir gibi olmuştu. Nitekim koca taş duvar birden karşılarına çıktı. Durup biraz soluklandılar. Daha şimdiden ikisi de yorgunluk hissediyorlardı. Selma'yı hafif bir titreme almıştı. Genç adam görülemeyeceğine emin olduktan sonra anorağının fermuarını indirip el fenerini çıkardı. Düğmeyi itti. Bir ışık huzmesi taş duvara aksetti. Kalın ve kaba taştan yapılmış, enli ve en az 2,5 metre yükseklikte bir duvardı karşısındaki. Eliyle duvarın satını inceledi. Girintili çıkıntılı, keskin ufak pürtüklerin oluşturduğu bir satıhtı. Ama ayaklarını bu çıkıntılara dayayarak yukarıya tırmanılabileceğini aklı kesti. Feneri karısının eline tutuşturdu. Bekle dedi. Sonra mümkün olduğu kadar sıçrayarak duvarın üst kısımlarındaki çatlaklardan birinin arasına parmaklarını geçirdi. Tutunması zor olacaktı. Hemen ayaklarını aşağıdaki pürtüklere dayayarak kuvvet almaya çalıştı ama beceremedi. Elleri yuvadan kaydı ve aşağı düştü. Gürültü çıkmamıştı. Selim tehlikeyi göze alarak tekrar feneri yaktı ve duvarı gözden geçirdi. Epey yukarıda, sıçrayıp erişebilirse rahatlıkla kendisini çekebileceği yeni bir yarık gördü. İşte bu iyi diye söylendi. Sonra fısıldayarak karısına ışığı gösterdiği yarığa tutmasını istedi. Daha önceki yıllarda basketbol oynamıştı. Uzun boyuyla sıçramayı iyi becerirdi. Şansını tekrar denedi. Bu kez iyi sıçramıştı. Parmakları yarığa girdi, kendini dengeledi ve vücudunu yukarıya çekti. Oluyordu. Ayaklarının yardımıyla yükseldi. İkinci hamlede elleri duvarın tepesine erişmişti. Bundan sonrası kolaydı artık. Önce kollarından destek alıp gövdesini yukarı aldı, sonra bacaklarını çekti. Birden gövdesinde, bacaklarında acılar hissetmeye başladı. Ne olduğunu anlayamadı önce ama testere gibi bir şey vücudunu kesiyordu adeta. Neden sonra bunun duvara gömülmüş, sivri cam parçaları olduğunu sezinledi. Duvarın tepesi, kendisi gibi habersiz ziyaretçilere hazırlanmış bir tuzakla korunuyordu. Küfretti içinden. Bunu düşünmeliydim diye homurdandı. Çok eskiden beri kullanılan, biraz iptidai ama yine de işe yarayan bir müdafaa sistemiydi. Camlar her tarafına batmış, ötesini berisini kesmişti. Karısına seslenip, ''Biraz bekle, buradaki camları temizlemeye çalışacağım. Yoksa yukarıya çekemem seni.'' dedi. Tabancasını kemerinden çekip, kabzasıyla taş duvarın üzerindeki çıkıntılı camları kırmaya başladı. Ne kadar gayret ederse etsin, kabzanın taş duvara çarpmasından sesler hasıl oluyordu. Selim, el yordamıyla kırdığı camların kalıntılarını bir yandan da dışarıya fırlatıp, duvarın üst yüzünü temizlemeye çalışıyordu. Genç adam çıkardığı seslerden tedirgindi. Bahçenin nasıl korunduğunu iyi biliyordu. ikide bir durup etrafı dinlemeyi ihmal etmiyordu. Şayet kızını buraya getirmişlerse, bu gece koruma tedbirlerinin daha da artırılacağından emindi. O lanet olası köpekler, kuşkusuz iyi eğitilmişlerdi. Çok uzaktan bile iyi koku aldıklarını biliyordu. Duvarın altında Selma ise, heyecandan bayılacak gibiydi. Kocası duvarın tepesine çıkınca, sanki kendini himayeden mahrum kalmış gibi duyumsamaya başlamıştı. Daha şimdiden ona engel olduğunu anlamıştı. Şu anda burada bulunmasa Selim, çoktan bahçeye atlamış, içeri girmiş olacaktı. Korkusuna rağmen sesini çıkarmadan bekledi. Selim'in tepedeki temizleme ameliyesi bitmişti. Genç adam belini duvara dayamış, ayaklarını aşağıya sallandırarak kollarını da karısına uzatmıştı. Haydi bakalım, bir iki adım geriye git, koş ve sıçra, sonra ellerimi tutmaya çalış, dedi. Selma söyleneni yaptı, zıpladı ama kocasının ellerini tutamadı. Bir daha denedi bu kez. Kocası güçlü elleriyle onu bileklerinden kavradı ve çekti. Duvarın üstü camlardan tam temizlenmediği için Selim karısını yukarı çekerken göğsü ve karnı batan cam kırıklarından müthiş acıdı. Camların bir kısmı anorağını yırtmış, göğsünde öbek öbek kan lekeleri oluşturmuştu. Fazla önemsemedi. İkisi de bir an duvarın üzerinde durup etrafı dinlediler. Bahçenin o bölümü zifiri karanlıktı. Selim nerede olduklarını tam kestiremedi. Sonra dudaklarını karısının kulağına yapıştırıp fısıldadı. Şimdi ben aşağıya atlayacağım. Birlikte atlamak yok. Ben ayağa kalktıktan sonra seni tutarım, dedi. Atlamak tırmanmaktan daha kolay olmuştu. Az sonra ikisi de uğursuz köşkün bahçesindeydiler. Selim etrafa bir göz attı. Yer bakımlı çimenlerle kaplıydı. Çevrede yüksek fıstık çamları vardı. Ağır ağır, kocaman gövdeli çam ağaçlarını siper ederek yürümeye başladılar. Selim, karısının elinden tutarak bir ağacın gövdesinden diğerine koşuyor, durup etrafı dinleyip en yakındaki diğer ağaca koşarak ilerlemeyi sürdürüyorlardı. Bir ara köşke giden yola yaklaşır gibi oldular. Artık yağmur atıştırmıyordu. Kalın bulutların arasından sıyrılan mehtap, kısa bir süre için önlerinde uzanan yolu aydınlattı. Sonra tekrar bulutların arasına girip kayboldu. Ama bu kadarı Selim'e yetmişti. Nerede bulunduklarını az buçuk tahmin etti. Yüzme havuzuyla tenis kortlarının bulunduğu arka bahçeye girmişlerdi. Selim hayret etti. Demek duvarı aşmadan önce korunun dışında farkına varmadan epey yol almışlardı. Geniş bahçenin bu kısmını hiç bilmiyordu genç adam. Biraz tedirginlik hissetti. Sonunda ağaçların bittiği geniş bir alana gelmişlerdi. İleriye baktığında tenis kortunun kapısı önünde bir lambanın yandığını gördü. İkisi de durdular. Artık tehlikeli bölgeye gelmişlerdi. Bundan sonra her an bir korucuyla karşılaşmaları mümkündü. Hatta buraya kadar kazasız belasız gelebildikleri için memnundu Selma. Karısı birden elini sıktı. Ne olduğunu anlamak için yüzüne baktı kadının. Duydun mu diye fısıldadı Selma. Neyi? Bir ses işitiyorum. Galiba soluk soluğa koşan biri var.